Ayrım 25.
Alkolden zihni bulanık olmalıydı kadının. Garip garip Selim'in yüzüne bakıyor ve fısıltı halinde tekrarlıyordu. Esat, Esat diye. Selim bir an kadının dost mu yoksa düşman mı olduğunu kestiremedi. Kadın aşırı derecede aldığı viskinin etkisiyle hayal mi görüyordu acaba? Yoksa uyuşturucu mu kullanıyordu? Problemli zenginlerin lüks tutkusuydu bu. Karar veremedi. Dışarıdan koşuşmalar ve ayak sesleri aksediyordu. Selma kocasına baktı. Ne yapacaksak bir an evvel yapalım dercesine. Köşkün içini de arayacaklar, bütün odalara birer birer bakacaklardı. Banusel Hanım, Selma'nın yüzünü kaplayan endişeyi anladı. Korkma küçük hanım dedi. Sesi yumuşak ve anlayışlıydı. Bu odaya kimse giremez. Hatta kocan bile. Sonra hafif bir kahkaha attı. Zaten o 30 yıldan beri girmiyor, dedi. Selim yavaş yavaş ümitlenmeye başladı. Kadının davranışları dostçaydı. Birden kadının yardıma hazır olduğunu sezinledi. Sebebini tam anlayamamakla beraber, Esat denilen adamın bu işte rolü vardı. Tabancayı beline sıkıştırıp kadını iki omzundan sıkıca tuttu. Bize yardım edin, lütfen bize yardım edin, dedi. Kadın kaşlarını çatıp, sen ne yaptığını sanıyorsun ki, diye homurdandı. Sonra omuzlarını silkeleyip Selim'in ellerinden kurtuldu. Yüzü ciddileşmişti. Sanki o eski ve mağrur havasına kavuşuyormuşçasına. Kadehime viski doldur, dedi. Sesi emredercesine otoriter ve sert çıkmıştı. Selim'in gözleri odada viskiyi aradı. Komodinin üstünde yarılanmış Jim Beam şişesiyle boş bir bardak gördü. Aceleyle bardağı doldurup kadına uzattı. Korkudan titriyordu genç adam. Kapı kilitli değildi. Birden açarlarsa, korucuların içeriye dolması işten bile değildi. Kadınsa hiç oralı olmuyordu. Alkolün sonucu düzgün muhakeme yapamıyor diye düşündü. Kapıya atılıp kilidi çevirmek istedi. Fakat kadın ne yapacağını sezinlemiş gibi, kilitlemeye lüzum yok. Ben açmadıkça kimse içeriye giremez dedim diye sertçe söylendi. Selim durdu ama kuşkuları gitmemişti. Gözlerini kadına dikti. Kızım nerede? Lütfen bana onu nerede sakladıklarını söyler misiniz? Diye yalvardı. Kadın elindeki yayvan bardaktan bir iki yudum aldı. Ellerinde gözle görülür bir titreme vardı. İçinden istemesine rağmen kadına bir türlü güvenemiyordu. Kadın bir an daldı, sonra yüzünü bir gülümseme aldı. Yapacağım, evet bunu yapacağım dedi. Karı koca, kadının ne demek istediğini tam anlamamakla beraber yine de yüzüne şaşkın şaşkın bakmaya devam ettiler. Telaşlanmaya gerek yok dedi. Sonra parmağıyla bütün bir duvarı baştan başa kaplayan açık çağla yeşili gardırobunu gösterip içine girin dedi. Selim kısa bir tereddütten sonra Selma'yı kolundan tutup gardıroba çekti. Kapıyı açıp askıdaki elbiseleri aralayarak kendilerine bir yer açtı ve içeriden kapıyı kapatmaya çalıştı. Kapı tam kapanmadığı için ufak bir aralık kalmıştı. Genç adam başka yapacak bir şey olmadığını biliyordu. Eline geçen bu şansı deneyecekti. Belinden tabancasını tekrar çıkardı. Emniyetini açıp beklemeye başladı. Selma yanında büzülmüş, nefes almaktan çekinerek elbiselerin arasına sıkışmıştı. Selim kapı aralığından kadını süzmeye başladı. Banusel Hanım önce elindeki bardağı dibine kadar içti. Yüzüne memnun ve mesut bir ifade yayıldı. Bardağı komodinin üstüne koyup kapıya yürüdü ve oda kapısını ardına kadar açtı. Selim nefesini zor tuttu. Kadın bir numara çeviriyorsa her şey bu an ortaya çıkacaktı. Banusel Hanım bağırdı. Neler oluyor burada? Saatten haberiniz yok mu sizin? Bu ne edepsizliktir böyle? Selim'in tanımadığı bir ses cevap verdi. Affedersiniz hanımefendi, çok affedersiniz. Eve bir saldırı var da onu araştırıyoruz. Eve saldırı mı? Neler saçmalıyorsunuz siz? Kim bu köşke saldırabilir ki? Bilmiyoruz efendim. Yani şimdilik bilmiyoruz demek istedim. Endişelenmeyin. Hemen yakalayacağımızdan da emin olun. Korkulacak bir şey yok. Beyefendi nerede? Çalışma odasındalar efendim. Lütfen hemen kendisiyle görüşmek istediğimi söyleyin. Emredersiniz efendim. Kapıdaki korumanın merdivenlerden inişinin sesleri geldi Selim'in kulağına. Kadın kapıda dikilmiş, koridordaki kalabalığı seyrediyordu. Odalar birer birer aralanıyordu. Selim ilk defa derin bir oh çekti. Galiba şansı yaver gidiyordu. Adamlar, Banusel Hanım'ın odasına bakmayı akıllarının köşesinden bile geçirmiyorlardı. Bakışlarını gardırobun aralığından çekemiyordu. Az sonra muhtar basmacı, merdivenleri tırmanıp kapının önüne geldi. Kadın içeriye girmesi için ona yol vermedi. Kapı önünde bakıştılar sadece. ''Bana neler olduğunu siz anlatır mısınız lütfen? Bu sersemlere sordum. Sapıtmışlar mıdır nedir? Eve bir baskın yapıldı dediler. Gürültü ay yuka çıkıyor. Gecenin bu saatinde eve baskın da ne demek?'' Muhtar basmacı sarhoş kadına kötü kötü baktı. Adamlarının yanında asla karısıyla münakaşa etmezdi. ''Sizi uyandırdıkları için üzgünüm.'' dedi. ''Galiba koruya bir hırsız girmiş. Köpeklerden birini öldürmüş. Adamlar şimdi onu arıyorlar. Siz kapınızı kapayınız ve istirahatinize bakınız. Hırsız mı dediniz? Bu koruya şimdiye kadar hiç hırsız girdiğini işitmemiştim. Buranın nasıl korunduğunu bilmiyor mu acaba? Bir yabancı olmalı dedi basmacı sinirli sinirli. Sonra beni bunun için mi çağırdınız diye sordu. Selim gözünü dayadığı dar aralıktan kadının yüzünü göremiyordu ama muhtar beyin suratında şaşırmış bir ifade vardı. ''Niye şaşırdınız? Köşkte olup bitenleri size sormam doğal değil mi?'' Muhtar basmacı bir an tereddüt etti. Sonra kendisi de çok zor gelen bir şey söylercesine ''Biraz odanıza girebilir miyim?'' diye sordu. Banuser Hanım tek kaşını havaya kaldırarak bir müddet kocasını süzdü. Cevap vermekte gecikmesi adamı tedirgin ediyordu. Aralarında geçen konuşmanın adamları tarafından işitileceği endişesiyle rahatsızdı. Kadın nihayet ''Buyurun'' dedi alaycı bir tonla. Muhtar basmacı içeriye girdi ve kapıyı araladı ama tam kapatmadı. Selim olanlara bir anlam veremeden şaşkınlıkla izliyordu. ''Hanımefendi'' dedi. Yutkunup karısının gözlerinin içine baktı. Pişman olmuş gibi bir an kararsızdı. Kadının kendisini anlayacağından çok şüpheliydi. Onu pis bir alkolik olarak görüyordu. ''Sizden bir ricam olacak.'' ''Bir rica mı?'' ''Muhtar basmacının ricası.'' ''Aman Allah'ım, kulaklarıma inanamıyorum. Siz ne zamandan beri ricalarda bulunmaya başladınız? Bu sizin kişiliğinize ters düşmez mi?'' ''Lütfen ciddi olun. Benim için çok önemli bu.'' Kadın şuh bir kahkaha attı. ''Sizin için her şey önemlidir zaten. Yine de merakıma mucip oldu. Söyleyiniz lütfen. Bu önemli ricanız nedir?'' Muhtar Bey konuyu açıp açmamakta bir an kararsız davrandı. Kuşkuyla kadının yüzüne bakıyordu. ''Şey'' dedi. ''Acaba 15-20 günlüğüne İsviçre'deki villamıza gitseniz diyecektim. Dağ havası size çok yarar. Şimdi oralar harikadır. Çiğdemler, dağ laleleri, nergisler, koyu mavi renkli centinyanlar çayırları süslemeye başlamıştır bile. Çok sevdiğiniz beyaz, yıldız çiçekli Edelweiss kümeler oluşmuştur. Sessizlik ve huzur bozulan sıhhatinize iyi gelecektir. Oraları çok seversiniz. Bugünlerde çok alkol aldığınızı işittim. İyi geleceğini düşünmüştüm de.'' Banuser Hanım bir kahkaha daha attı. ''Sıhhatime bu yakın ilgi niye? Neden birden benim sıhhatimle ilgilenmeye başladınız?'' Adamın suratı asılır gibi oldu. ''Yoksa bu ilginin altında başka bir sebep mi var?'' ''Ne sebep olabilir hanımefendi? Ne de olsa sizin sıhhatinizi düşünmek benim görevim.'' ''Göreviniz mi?'' ''Kulaklarıma inanamıyorum. Göreviniz ha?'' ''Muhtar basmacı, yani sayın kocam, 30 yıl sonra benim sıhhatimle mi ilgileniyor? Olacak şey değil. Hadi sıkılmayın, söyleyin. Asıl isteğiniz nedir? Beni buradan uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Burada yalnız mı kalmak niyetiniz? Ama bunun için benim uzaklaştırılmama ne gerek var? Ben zaten 30 senedir bu evde yalnız değil miyim? Beraber yaşadığımız söylenebilir mi? Ben sadece mecburi yemek ve davetlerde boy gösteren, adeta bu evin süs eşyalarından biri değil miyim?'' Muhtar basmacı sesini yükselterek, ''Hanımefendi, lütfen, lütfen dikkatli konuşun.'' dedi. Kadın sinirleniyordu. Bir koşu viski şişesinin yanına gitti, titreyen elleriyle bardağı doldurdu ve bir dikişte içti. Göğsü hızla inip kalkıyordu. Selim gardırobun içinde endişelenmeye başladı. Acaba alkolik bir kadına güvenmekle doğru mu yapmıştı? Davranışlarını kontrol edemeyen bir insana daha ne kadar güvenebilirdi? Her an bir hata yapabilirdi. Korkuyla beklemeye devam etti. Kadın bir sinir krizine girecek gibiydi. Yüzü al al olmuştu. Kocasına bakışları değişmiş, yüzünde nefretin somut ifadesi oluşmuştu. Birden gelip tam muhtar basmacının önünde dikildi. Adam rahatsız olmuş gibi bir adım geri çekildi. "Söyleyin, söyleyin bakalım, neden gitmemi istiyorsunuz?" "Dedim ya, rahatsızsınız. Dağ havası belki sinirlerinize iyi gelir diye düşünmüştüm." "Boş verin şimdi palavraları, bana gerçeği anlatın. Sebep şu aşağıdaki Gestapo tipi Almanlar mı? Ha, onlar mı?" Muhtar basmacı irkilmişti. Tuhaf tuhaf kadının yüzüne baktı. Konuşmaları işiten gardırop içindeki alperler de dikkat kesildi. "Ne demek istiyorsunuz hanımefendi? Onlar benim iş ortaklarım. Kendilerinden Gestapo diye bahsetmeniz hiç yakışık alır mı?" Kadının sinirliliği devam ediyordu. "İş ortağı mı? Yalan, yalan söylüyorsunuz. Demincek yukarıya çıkan o iri yarı olanını gördüm. Elinde kocaman bir hançer taşıyordu. Gözleri dönmüştü. Sanki öldürecek adam arıyormuş gibiydi. Artık katillerle mi iş ortaklığı yapıyorsunuz?" Selim aralıktan nefesini tutarak baktı. Muhtar basmacının yüzü sapsarı olmuştu. Birden kontrolünü kaybederek kıskaç gibi parmaklarıyla karısının çenesini tuttu. Gözlerinde şekillenen nefretle ireniyormuş gibi kadının pürüzsüz tenini sıkmaya başladı. Canı yanan kadın çenesini güçlü parmaklardan kurtarmaya çalıştı, beceremedi. "Seni öldürmeliydim," dedi adam. "Hem de yıllar önce. Ama böyle saçmalamaya devam edersen er geç bu zevki bana tattıracaksın. Gitmeni istiyorum. Gideceksin. Anlaşıldı mı? Yarın ilk uçakla pılını pırtını toplayıp buradan gideceksin. Kulaklarını iyi aç da dinle. İşitiyor musun? Ve bir ay buraya dönmeyeceksin. Tam bir ay. Yoksa yemin ediyorum seni kendi ellerimle boğarım." Kadın debelenmeyi kesip sustu. Korkmuş gibiydi. Muhtar basmacı sırıttı. "Yanına da istediğin jigolonu alabilirsin. Benden sana izin. Yeter ki ayaklarımın altında dolaşma. Seni görmeye tahammülüm yok." Kadın ıslık gibi çıkan sesiyle hırladı. "Pis iktidarsız herif." Adam da yüzüne iğrenerek bakarken "adi fahişe," dedi. Muhtar basmacı karısına son bir kez tiksinerek bakarak geri döndü. Kapıya doğru yürüdü. Onun yüzünü bir ay görmeyecekti. Artık bu evde onun mevcudiyetine gerçekten tahammül edemiyordu. Tam kapıdan çıkarken karısının sorduğu sual üzerine yerinde muhtanıp kaldı. Yanlış mı duymuştu acaba? "Ne dedin?" diye geri döndü. Kadın hırsla sorusunu yineledi. "O çocuğu niye kaçırdın?" Adamın tüyleri diken diken olmuştu. Hırstan kan çanağına dönmüş gözlerini tiksinerek kadına çevirdi. Bu pis fahişe neler diyordu? Beyni uyuşmuş karı nasıl olur da çocuktan haberdar olabilirdi? Gözleri büyümüştü. "Sen neler zırvalıyorsun?" Kadın diretti. "Numara yapma. Bu evde çocuk saklıyorsun. Sesini duydum." Kadın gaf yapmış gibi bir an duraladı. Sonra "Yalan mı? Sesini duydum dedim sana. İnkar mı edeceksin? Bildiğim kadarıyla sen çocuklardan nefret edersin. Bu eve misafir olarak bile çocuk gelmez. Yalan mı?" Muhtar basmacı bir an ne diyeceğini bilemedi. Acaba çocuğu görmüş müydü? Yoksa çocuğun gerçekten ağlayan sesini mi işitmişti? Bir an bunun tehlike teşkil edip etmeyeceğini düşündü. Banu Sel'e hiç itimat etmezdi. "Sana acıyorum," dedi. "Alkol beynini öylesine uyuşturmuştu ki galiba halüsinasyonlar görüyorsun artık. Yazık." Kadın soluklarını kontrole çalışıyordu. Başını önüne eğdi. Üşüyormuş gibi kollarını kavuşturdu. Mütereddit bir edayla söylendi. Acaba hayal mi görüyorum? Evde çocuk yok mu? O duyduğum çocuk sesleri, 30 senedir işitmeyi hayal ettiğim sesler mi? Gerçekten hayal mi görüyorum? Aman Allah'ım, neler oluyor bana?" Basmacı dikkatle kadına baktı. Kadın gerçekle hayal alemi arasında bocalıyordu. Görüp işittiklerinden emin değildi. Bu adamı biraz rahatlattı. "Banu Sel," dedi. Sesi yumuşak ve sevecen çıkmıştı. Senelerdir odasına girmediği gibi ona ismiyle böyle hitap ettiğini de hatırlamıyordu. Ama kadın farkında değildi. Gözleri irileşmiş, ayakta zorlukla duruyormuş gibi titremeye başlamıştı. "Çok yorgunum," diye fısıldadı. "Dinlenmek istiyorum." Muhtar Bey toparlanmıştı. "Haklısınız," dedi. "İstirahate ihtiyacınız var. Şimdi uyumaya çalışın lütfen. Ben dışarıdakileri gürültü etmemeleri için tembihatta bulunacağım. İyi geceler hanımefendi." Kadın yatağına doğru ağır ağır ilerlerken, "İyi geceler efendim," dedi. Selim, karı koca arasında önce nezaketle başlayan, sonra hakaret ve küfürleşmeye kadar varan garip diyaloğu şaşkınlıkla dinledi. Kadın şimdi ne yapacaktı acaba? Onun ruhi durumundan ve davranışlarından şüpheliydi. Gardıroptan çıktıklarında belki kendilerini bile hatırlamayacaktı. Banusel Hanım gerçekten klinik bir vakaydı. Muhtar basmacı dışarıya çıktı ve kapıyı usulca kapattı. Odayı sessizlik kapladı. Açık balkon kapısından serinletici tatlı bir meltem rüzgarı içeriye doluyordu. Selim elinde silahı, gardırobun içinde bir süre daha bekledi. Kadından hala endişe ediyordu. "Çıkabilirsiniz artık, endişelenmeyin. Bir daha kimse gelmez," diye seslendi Banusel Hanım. Selim aralık kapıyı itti. Selma'yı kolundan tutup dışarı çıktılar. Kadın yüzlerine bile bakmıyordu ama onların oradaki mevcudiyetlerini demek ki unutmamıştı. Gülmeye başlamıştı. Yüzüne gittikçe mutluluk ifadesi yayılıyordu. "Nasıldım ama? Başarılıydım değil mi? Numarayı yuttu," dedi. Karı koca bir yorum yapmadan kadına baktılar. Banusel Hanım yatağın kenarına oturmuş, gülümsemeye devam ediyordu. Selma ağır ağır kadının yanına yaklaştı. Yere diz çöküp kadının elini tuttu. "Senelerce ne kadar ızdırap çektiğinizi şimdi daha iyi anladım," diye fısıldadı. Gözleri yaşarmıştı. Yavrusu için her şeyi göze almaya hazır bir annenin çaresizliği içinde, "Lütfen, bize kızımızın yerini söyleyin. Onu kurtarmamıza yardımcı olun," diye inledi. Kadın sanki ilk defa onu görüyormuş gibi uzanıp saçlarını okşadı. "Seni hatırladım," dedi. O rüküş kıyafetine rağmen davet gecesi güzelliğinle herkesin dikkatini çekmişti. Maşallah kocan da yakışıklı bir erkek. Bir an durup Selma'ya dikkatle baktı. "Mutlu musun? Bu adam seni üzüyor mu?" Selma utanarak başını salladı. "Mutluyum, hem de çok mutluyum," dedi. Kadın gülümsemesine devam etti. "Biliyor musun? Kocanı pek beğendim. Hatta onu baştan çıkarmayı bile düşündüm ama bana yüz vermedi. Bundan haberin var mı?" Selma ne diyeceğini bilemedi. Kadının açık sözlülüğüne şaşmıştı. Banusel Hanım bir kahkaha attı. Bir neşeye, bir yeise dönüşen garip bir ruh haleti vardı. Herhalde aldığı aşırı alkolden diye düşündü Selma. Zoraki sırıttı. "Neyse boş ver şimdi bunları," diye söylendi kadın. Yerinden kalktı. Bir süre odanın içinde kararsız adımlarla dolaştı. Selim sıkılmıştı. Odanın içinde kendini hapsolmuş gibi hissediyordu. Bir şeyler yapmalı, bir an evvel kızına kavuşmalıydı. Kadına bakıp sordu. "Bir öneriniz var mı?" Banusel Hanım başını salladı. "Evet, bir önerim var," dedi bilgiççe. "Korumaların şefi, bahçeyi didik didik aradık efendim. Kimse yok. Fakat alt kat odalarının birinci camı kırık. Pencereyi açık bulduk," dedi. Muhtar basmacı, "Öyleyse ziyaretçimiz evin içinde demektir." "Sanırım öyle beyefendi. Müsaade ederseniz evin her yanını aramak istiyoruz. İzin verir misiniz?" Basmacı adamın ne demek istediğini anlamıştı. Cevap vermeden önce dalgın nazarlarla düşündü. Köşkte korumaların dahi girmeleri yasak olan bölümler vardı. Evin emektar kahyası hariç o bölümlere kimse giremezdi. Karısının yatak odası da bu bölümlerden biriydi. İnanmak istemiyordu. Bu alkolik mundarın kaçırılan çocukla ne ilgisi olabilirdi? Tüm yaşamını viski ve genç erkekler kaplamıştı. Bu iki nesnenin dışında dünyadan habersiz yaşıyordu. Ama evde ağlayan çocuk sesi işitiyorum ne demekti? Aklınca kocasını mı sınamıştı? "Arayın, her yanı arayın, izin veriyorum," dedi. Adam selam verip odayı terk etti. Muhtar basmacı hışımla koltuğuna oturdu. Sinirleri yay gibi gerilmişti. Çalışma odasından hiç çıkmayan ve sessizce kendisini süzen misafiri Günter Zayner'e kafasını çevirip bakmadı bile. Karısı aklını karıştırmıştı. Senelerdir ilk kez odasına çağırmış, gürültüden şikayet etmiş, ağlayan bir çocuğun sesinden bahsetmişti. Ne anlama geliyordu bunlar? Böyle sudan bahanelerle odasına çağırır mıydı hiç? "Yanılıyorum," dedi kendi kendine. Anlamsız bir şüphecilik sarmıştı içini. Düşündükleri olanaksızdı. Beyni alkolden uyuşmuş, seksten başka bir şey düşünemeyen kadının bu mesele hakkında ne bilgisi ne de ilgisi olabilirdi. Yine de ihtiyatı elden bırakmamalıyım diye aklından geçirdi. Az sonra gelen cevaplar hep olumsuzdu. Ne bahçede ne de köşkün içinde kimseyi bulamamışlardı. Çalışma odasındaki sarkaçlı antika saat gecenin üçünü vururken Köşkü derin bir sessizlik kapladı. Görevlilerin dışında herkes odalarına çekilmişti. İlerleyen geceyle birlikte hava da serinlemiş, yağmur yeniden yağmaya başlamıştı. Karl Weber yatak odasının penceresinden bahçeye baktı. Dışarıdaki nöbetçilerin sayısı artırılmıştı. Sık sık köpeklerin havlamaları duyuluyordu. Karl uyuyamayacağını anladı. Ters giden bir şeyler olduğunu sezinliyordu. Pantolonunu ayağına çekip keskin keskin hançerini kılıfıyla birlikte kemerine taktı. Usulca odasından dışarıya çıktı. Koridor sessizdi. Merdiven başında silahlı bir muhafız nöbet tutuyordu. Adamla selamlaşıp üst kata tırmandı. Çocuğun kaldığı odaya yaklaştı. Kapının önünde iki koruma vardı. Kapıyı aralayıp içeriye baktı. Ufak çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Yatağın başucuna çekilmiş koltukla ise emektar kalfa kestiriyordu. Kapının aralandığını görünce sözlerini Karl'a çevirdi. Bu Alman'dan hiç haz etmiyordu. Yine de görevi gereği yerinde doğruldu. Adam eliyle oturmasını işaret edip kapıyı kapadı. Köşke saldıranlar başarıya ulaşamamışlardı. Ama o rahat değildi. İçindeki tatminsizlik onu yiyip bitiriyordu. Kan akıtmak istiyordu bu gece. Onları ele geçirmeliydi. Gerekli bilgiyi alıncaya kadar da doyasıya işkence uygulamalıydı. Hala bu evdeydiler. Emindi buna. Her tarafı iyice araştırmışlardı. Birden irkildi. Acaba müstahdemden biri onlara yardım etmiş olabilir miydi? Bu fikir aklına yeni geliyordu ama olanaksızdı. Muhtar Bey tüm personelin kendisine çok sıkı bağlı olduğunu söylemişti. Ya o alkolik karı? Acaba o bir dümen çevirmiş olabilir miydi? Kocasıyla arasının hiç de iyi olmadığını hemen sezinlemişti. Zayıf bir ihtimaldi ama imkansız da değildi. Ayaklarının ucuna basarak Banuser Hanım'ın yatak odasına yaklaştı. Kulağını kapıya dikip içeriği dinledi. Koridorun başındaki nöbetçi tedirgin olmuşçasına kendisine bakıyordu. Karl, nöbetçiye bir göz attı. Adamın hoşnutsuzluğunu anladı ama iplemedi. Kulaklarını iyice kapıya dayadı. Sanki içeriden bir ses işitmişti. Emin olmak için dikkat kesildi. Yanılmıyordu. Konuşma sesleri duyuyordu. Demek kadın odada yalnız değildi. Keyifle sırıttı. Ama odaya dalmadı. Eliyle nöbetçiye işaret etti. Adam koşar adım yanına geldi. Kısık sesle, "İçeriye giren birini gördün mü?" dedi. Adam Almanca bilmiyordu. Bön bön yüzüne baktı. Anlaşamayacağını anlayınca kısa bir tereddüt geçirdi. Sonra kapıya yüklendi. Kapı kilitli değildi. Ardına kadar açıldı. Karl apar topar odaya girdi. Kadın yatağın kenarına oturmuş, elinde viski kadehi, kendi kendine konuşuyordu. Odada kimse yoktu. Sanki başka bir alemdeydi kadın. Karl'ın gürültüyle odaya girdiğini bile fark etmemişti. Konuşmaya devam ediyordu. Gözleri dalgın ve sabit, ağzından çıkan kelimeler hırıltı halindeydi. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Uykusuzluk ve aşırı alkolden, gösterişli diriliği kaybolmuş, çökük, yaşlı bir kadın görünümü almıştı.